Ayrım 40, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 365. 8. Bölüm, Ajan Gazeteciler. Herhalde dünyanın en tanınmış fotoğrafı Afgan kız karesidir. Fotoğrafı Steve McCurry çekti. Bu fotoğraf McCurry'nin kariyerini de hayatını da değiştirdi. O artık dünyaca ünlü bir fotoğraf sanatçısı oldu, gazeteciydi. Her şey 1984 yılında başladı. McCurry, Afganistan'dan kaçan mültecilerin Pakistan sınırında kurduğu kampta genç Şerbet Gula'yı görüp deklanşöre bastı. Genç Afgan kızının delip geçen gözleri, korku içindeki bakışı çok etkileyiciydi. İyi de böyle ortamlarda böyle binlerce fotoğraf çekilebilir. Bu fotoğrafın diğerlerinden farkı neydi? CIA'ydı. Amerikan Psikolojik Harp Merkezi Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini bu fotoğrafla simgeleştirdi. Muazzam bir örtülü faaliyetle Afgan kızının fotoğrafı bir sanat eseri haline getiriliverdi. Bilinçaltına sesleniyorlardı aslında. Bakın Kızıl Ordu Afgan kızını nasıl korkutuyor. Evet doğru, savaş insanoğluna hangi büyük acıları yaşatmadı ki? Ve sonra McCurry 2002'de Şerbet Gula'nın bir daha fotoğrafını çekti. Mutluydu. Öyle ya, Afganistan ABD bombalarının altındaydı. Şimdi McCurry bizim medyada dünyanın en büyük fotoğraf sanatçısı olarak sunuluyor. Oysa o bir iliştirilmiş fotoğrafçıydı. McCurry İstanbul Modern gibi dünyanın çeşitli yerlerinde sergi açıyor. Örneğin Irak ordusunun Kuveyt'te neler yaptığını gösteriyor. Ama nedense sergilerinde Amerikan ordusu rezilliklerini, katliamlarını göstermiyor. Yanıtı belli. Adı William L. Lawrence. The New York Times yazarıydı. Bilimsel konularda makale yazıyordu. Dünyanın en önemli gazetecilik ödülü Pulitzer'i kazandı. Ödül kazanmasına sebep olan makale 12 Eylül 1945'te yayımlandı. ABD 6 Ağustos 1945 Pazartesi sabahı saat 8.15'te küçük oğlan adını verdiği atom bombasını Hiroşima'ya ve 3 gün sonra Şişko Adam dediği atom bombasını Nagasaki'ye attı. Dünya atom bombasının etkisini öğrendikçe şoke oldu. Böylesine bir nükleer silahı kullanan Amerikalılara herkes ateş püskürdü. 200 bin kişi ölmüştü. Fakat radyoaktif serpintiler yüzünden ölümler uzun yıllar yaşanmaya devam edecekti. Bilimsel konular üzerinde makaleler yazan New York Times yazarı Lawrence 12 Eylül 1945'te şunu yazdı. O şehirlerde kesinlikle herhangi bir radyoaktif madde yoktur. Bu bir kara propagandadır, Japonların yalanıdır. İşte bu makalesiyle 1946'da Pulitzer ödülünü kazandı. Korkunç gerçek sonra ortaya çıktı. Lawrence yalancıydı. Sadece çalıştığı gazeteden maaş almıyor, ayrıca Pentagon'dan da para alıyordu, ajandı. Ajan casus gazetecileri iyi bilmek gerekiyor. Kitabın adı İktisatçılar ve Güç Sahipleri, Ismarlama Teoriler, Çarpıtılmış Gerçekler, Büyük Mükafatlar. Özgün adı Economists and the Powerful Convenient Theories, Distorted Facts, Ample Rewards. Kitap 2012'de Londra'da yayımlandı. Yazarlar Norbert Herring ve Niall Douglas kitaplarında şunu yazdı. CIA güdümündeki Rand Corporation, Ford Foundation gibi düşünce kuruluşları bir dizi ekonomisti finanse ederek piyasayı istedikleri gibi manipüle ediyor. Bu ekonomistlere yüksek maaşlarla medyada büyük olanaklar sağlanıyor. Köşe yazarı ve televizyonlarda yorumcu yapılıyor. İngiliz yazarlara göre iktisatçılar artık bilim adamı olmaktan çıkarılıyor, ideolog yapılıyor. Bunlar laf kalabalığıyla gerçeklerin üzerine örtüyor ve krizleri gözlerden uzak tutuyor. Norbert Herring ve Niall Douglas'a göre bugüne kadar CIA ve Pentagon'la çalışan 36 iktisatçı Nobel ödülü kazandı. Orhan Pamuk'un Nobel almasıyla bizde de bu ödülle ilgili kafalarda çok soru oluştu. Nobel aslında politik bir ödüldü, propaganda aracıydı. Örneğin neoliberalizmi tekrar dirilten F. Hayek'e 1974'te, Şili'de darbeci General Pinochet'in danışmanı Milton Friedman'a 1976'da ve Chicago okulundan G. Stigler'a 1982'de, R. Coase'ye 1991'de ve G. Becker'a 1992'de Nobel ödülü verildi. Bu vahşi kapitalizm filminin senaryo yazarları hep Nobel ödülü aldı. Peki kim, kimler cezalandırıldı? Vatan haini mi, kahraman mı? Siz karar verin. Hırsız mı, casus mu? Adı Edward Joseph Snowden. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 21 Haziran 1983'te bir deniz subayının oğlu olarak dünyaya geldi. 2003'te Irak Savaşı'na katıldı, yaralandı, ABD'ye geri döndü. ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nde, NSA'de çalıştı. 2007'de CIA Cenevre Şubesi'nde görev aldı. Dijital güvenlik sistemleri üzerinde uzmanlaşınca 2009'da NSA ile işbirliği yapan özel bilgi işlem şirketi Dell ile çalışmak için Japonya'da bir Amerikan üssüne yollandı. Daha sonra Hawaii'ye gönderildi, sonra kayıplara karıştı. Birkaç gün sonra Hong Kong'da ortaya çıkacaktı. Ne olduğunu yazmadan önce bir gazeteciyi tanıtayım. Adı Glenn Greenwald. New York'ta 6 Mart 1967'de Musevi kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. George Washington Üniversitesi'nde felsefe bölümünü bitirdi. Daha sonra avukat olmak hedefiyle New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu ve 1994'te mezun oldu. Kısa bir süre şirket avukatlığı yaptı. Danışmanlık şirketi Master Notions ortağı oldu. 2005'te blog yazarı oldu. İstihbarat konularında yazmaya başladı. Ertesi yıl ilk kitabını çıkardı. 2012'de İngiliz Guardian gazetesinde köşe yazarlığına başlamasıyla hayatı değişti. Tarih 5 Haziran 2013, yer Hong Kong. Edward Snowden ile Glenn Greenwald buluştu. Snowden binlerce NSA belgesini Greenwald'a verdi. Bu Julian Assange'ın WikiLeaks'inden sonra ABD tarihinin en büyük sızdırma olayıydı. Belgeler Guardian gazetesinde yayımlanmaya başladı. Dipnot, Julian Assange'ın WikiLeaks'i de bu gazetede yayımlanmıştı. Belgeler dünyayı ayağa kaldırdı. Çünkü ABD'nin birçok ülkenin telefon ve internet görüşmelerini gizlice takip ettiği ortaya çıktı. Snowden'ı belgeleri sızdırmaya iten tek neden, halkı onlar adına ne yapıldığı ve onlara karşı neler yapıldığı konusunda bilgilendirmekti. ABD Snowden'ı casusluk ve hırsızlıkla suçladı. Dünya tartışmaya başladı. Kimine göre vatansever kahraman muhalif, kimine göre ise ihbarcı vatan hainiydi. Ünlü yönetmen Oliver Stone benim için Edward Snowden bir kahraman. Çünkü bunu kâr amacıyla yapmadı. Ülkesine zarar vermek için de yapmadı. Bunu vicdanı rahatsız olduğu için yaptı. Bunun için hayatını feda etti dedi. Snowden şu an Rusya'da geçici sığınma altında yaşıyor. Glenn Greenwald'a gelince, belgelerin ancak %1'ini yayımlayabildi. Yazdıkları ABD ve İngiliz hükümetinin tepkisini çekti. Hükümetlerin hoşnutsuzluğu sertleşti ve Greenwald Guardian'dan istifa etti. Araştırmacı ve bağımsız gazetecilik anlayışından ötürü birçok ödül aldı. Ama buna rağmen ana akım medyadan uzaklaştı. Onları egemen çevrelerin sözcüsü olmakla itham etti. ABD ve İngiltere'de yaşaması zordu. Ulusal güvenliği tehdit ettiği, casusluk yaptığı ve bilgi kaçırdığı iddiasıyla her an cezaevine atılabilirdi. Brezilya'ya kaçtı. eBay kurucusu İranlı Pierre Omidyar'ın 250 milyon dolarlık dijital dergi projesi The Intercept'in editörlük teklifini kabul etti. İlk yazısında NSA'nin sözde teröristlere karşı insansız hava araçlarıyla saldırılarını ele aldı. Röportajlar vermeye devam etti. Financial Times yazarı röportaj yazısının girişinde şöyle diyordu. Bu yemek daveti için bir miktar tedirginlik duydum. Greenwald özellikle benim gibi ana akım medya gazetecilerine, ki onun için egemen çevrelerin sözcüsüyüz, karşı küçümseyen, hatta tacize varan bir üslup takınmasıyla biliniyor. Geçen yıl FT dahil birkaç gazetenin Greenwald'ın haberlerinden birinin ABD'nin iddialarıyla çeliştiğini yazmaları üzerine kendisi anında Servile DC Journalist köle Washington gazetecileri hashtagini başlatmıştı. Greenwald'ın tespiti yalan mıydı? Sorunun yanıtı için Almanya'ya uzanalım. Eşcinsel Müslüman Sultan. Adı Kabus bin Said el Ebu Said. Babası Said bin Teymur'u CIA ve MI6 desteğiyle 1970 yılında tahttan indirerek Umman'ın diktatörü oldu. Uzman diktatör deniyor. Kuşkusuz o bir petrol milyarderiydi. Fakat başka bir özelliği daha vardı. Bunu Alman gazeteci Udo Ufgotten'in Satılmış Gazeteciler kitabından okudum. Ulf Kotte kitabında Almanya'nın tanınmış günlük gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'da 17 yıl çalışırken iki blok ötelerindeki Alman istihbaratı BND ile kamuoyunu etkilemek için birlikte nasıl manipülasyonlar yaptıklarını kaleme aldı. Örneğin Umman seyahati bunlardan biriydi. Business uçmuş, limuzinli şoförle karşılanmış ve her masrafı tercüman tarafından ödenmişti. Misafir edildiği Umman'ın 5 yıldızlı lüks oteli El Bustan Palas'ın barında Almanya'nın ünlü oyuncusu Dieter Krebs'e rastlamıştı. Krebs bir Alman gazetecinin böyle lüks otelin ücretini nasıl karşıladığını sormuş ve Ulf Kotte susmuştu. Sonra anlayacaktı güce böylesine yakın olmanın insanı ve mesleğini nasıl bozduğunu. Sonra anlayacaktı satın alınan bir uşaktan farksız olduğunu. Şöyle yazıyordu Satılık Gazeteciler kitabında. Sultan kabusun bekleme odasında beni sultanla saatlerce yalnız kalacağımız konuşmayı hazırlayan İngiliz danışmanı ve MI6 gizli servis elemanı Anthony Ashworth bana asla unutamayacağım tuhaf bir şey söyledi. Eğer size bir Ferrari teklif ederse ve siz istemezseniz o zaman basitçe teşekkür ederek reddediniz. Bunu söylerken gerçekten çok kibar olmanız ve iyice anlaşılır biçimde söylemeniz gerekir. Bana sultan neden bir Ferrari hediye etsin ki? Gazeteci Ashworth yanıtı Alman istihbaratı elemanlarından öğrenecekti. Sultan eşcinseldi ve ona asılabilirdi. Görüşmelerinde neler olduğunu merak ediyorsanız kitabı okuyunuz. Asıl önemli olan Ashworth'u okursanız Alman gazetecilerin siyaset ve ekonomi çevreleriyle nasıl içli dışlı olduğunu öğrenirsiniz. Ya işten atılma korkusuyla ya da bol para kazanma arzusuyla gazeteci görünüp haberleri karartma, sümen altına atma işi yapıyorlardı. Şu para meselesine Türkiye'de bir örnek vermeliyim. Mehmet Altan'ın parası. Çok çabuk yüceltiyor ve çok çabuk alçaltıyoruz. Olguları, kavramları temelli tartışmıyoruz çünkü. Yine bir telefon sızdırıldı. Başbakan Erdoğan'ın Star gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Karaalioğlu'ndan başyazarı Mehmet Altan'ı kovmasını istediği ortaya çıktı. Bu sızıntı sonrası Mehmet Altan basın mağduru oluverdi. Mehmet Altan'ı mağdur sayabilir miyiz? Yazayım siz karar verin. Mehmet Altan 20 yıl Sabah gazetesinde yazdı. Özal'ı, Çiller'i ve Erdoğan'ı destekledi. Ve Erdoğan'ı öylesine yüceltti ki Star gazetesine başyazar yapıldı. Çünkü Erdoğan Mehmet Altan'ın daha çok yazmasını istedi. Sabah'ta haftada iki kez siyasi yazılar kaleme alıyordu. 11 Kasım 2006'da Sabah'tan ayrıldı ve Star'a geçti. Artık 7 gün Erdoğan'ı övebilecekti. Mehmet Altan uzanların elinden TMSF kanalıyla 2004 yılında alınıp AKP'nin parti organı yapılan Star'a baş yazar olmakta basın özgürlüğü açısından hiç sakınca görmedi. Yıl 2008, İkinci Cumhuriyet'in Yol Hikayesi adlı kitabında Defne Asal Mehmet Altan'a soruyor. AK Parti sonuçta baştan beri özgürlükçü demokrasi taraftarı, öte yandan da muhafazakar bir parti, bu seni korkutmadı mı? Hayır, korkutmadı, korkutmaz. Şunu sormak istedim aslında. Bir anlayış var ya, bunlar aslında takiye yapıyorlar diye.
Takiye yapıyor diyenlerin ağabeyi desteklemediğini görerek onların bir takiye yaptığını düşünüyorum. AK Parti'nin takiye yaptığını söyleyerek kendilerinin iktidar kavgasını yürüten laik takiyeciler var.
Dün böyle söylüyordu. Dolayısıyla Star'a yazmaya başladı. Türkiye yenileşmesinin, dönüşmesinin itici motoru Erdoğan'dır. Mehmet Altan Star'a geçer geçmez hemen bir de kitap çıkardı. Eğrisiyle doğrusuyla AK Parti. Partiyi şöyle analiz ediyordu. Yoksullar ile tuzu kurular karşı karşıya. Tuzu kurular ve onların müttefiki olan Ankara'nın egemenleri, AK Parti vasıtasıyla merkeze taşınan yoksulları gördükçe feryat ediyorlar. İrtica geliyor. Aslında irtica gelmiyor. Egemenlik gidiyor galiba. Mehmet Altan yazılarında ve televizyon ekranlarında yıllarca aynı sözleri tekrarladı. Ülkeyi karanlığa boğan Erdoğan zihniyetini demokrasi getiriyor diye selamladı ya da darbelerle hesaplaşıyor diye yüceltti. Şimdi yanıldık diyorlar, inanalım mı? Oysa Erdoğan kendini hiç saklamadı, nefretini gösterdi, öfkesini haykırdı, ötekiyle savaşacağını ilan etti. Türkiye'nin yarısı fark etti de kendilerine aydın diyenler mi, ayak sesleri duyulan faşizmi analiz edemedi? Düşünme yetisini, siyasi zekalarını mı kaybetmişlerdi? Hadi canım siz de. Görmek istediklerini gördüler, duymak istediklerini duydular. Şiddeti, kötülüğü, bayağılığı, kabalığı yok saydılar. Geldik neden görmedikleri meselesine. Döneklik tartışmalarında bir yanlışlık var. Yüzeyde ideolojik fikir tartışması olarak gözüken, aslında derinde kişilik zafiyeti, para, maaş, makam, koltuk, ün, şöhret gibi maddi hayat talebi. Meselenin bu yönünü niye hiç konuşmuyoruz? Yüzleşmeliyiz bu gerçekle. AKP'ye verilen sınırsız destekle Mehmet Altan'ın sabahtan Star'a geçmesinde aldığı astronomik paranın etkisi yok mu? Vaat edilen parayı alamayınca köşesinde bile yazdı. Hasan Doğan benim sabahtan Star'a geçişimin baş aktörlerinden biriydi. Beyana güven duyma saflığımı hiç terk etmemem yüzünden, o süreçte farklı aktörler tarafından bana yapılan vaatlerle şimdiki uygulamalar arasında büyük farklar olsa da başlangıçta hepsiyle, Hasan da dahil, yoğun bir şekilde teşriki mesai yaptık. Dipnot Star, 24 Mart 2010. İşte mağdur Mehmet Altan budur. O farklı aktörlerin vaatlerini tutmalarını istiyordu. Baş yazar köşesinden para dileniyordu. Çünkü ruh açlığını doyuramazsınız. Ne paralar, mevkiler, şöhretler, akademik ünvanlar verseniz de insanı ezen bu açlığı yok edemezsiniz. Bu cümleyi yazmamın nedeni şu, baş yazısında para dilenen Mehmet Altan'ın o dönem çok para kazanıyor olmasıdır. TMSF'nin el koyduğu Sine 5 gibi kanallarda hiç seyredilmeyen programlardan medya kriterlerinin çok üzerinde para aldı. Üstelik hayatı boyunca devletten beslendiğini söylediği memuru, köylüyü, işçiyi aşağılayan Mehmet Altan en kolay kazancı, büyük paraları devletten aldı. Astronomik bu kazancı Melih Aşık köşesinde yazınca Mehmet Altan ne yaptı dersiniz? İktidarın polis gücünü arkasına alarak herkese yaptığını bir kez daha tekrarladı.
Ergenekoncusunuz, kullanılan gazetecisiniz.
İşte budur. Mehmet Altanlar için ergenekonculuk ya da kullanılan gazeteci olmak, düzenlerinin bozulmasını hiç istemediler. Bu nedenle öç alma tutkusunu barbarlığa dönüştürdüler. Bu nedenle acımasızlarla ittifak yaptılar. Yaptıkları asmayıp da besleyelim mi anlayışının başka bir versiyonuydu. Silivri'ye sokmayıp da yazmalarına izin mi verelim? Gelelim şu uyduruk mağduriyet meselesinin aslına. Mehmet Altan Star'dan niye kovuldu? Cemaat-AKP çatışmasında tavrını Pensilvanya'da ziyaret edip elini öptüğü Fethullah Gülen lehine kullandı. Hepsi budur. Yoksa Mehmet Altan gerçeği görmüş de yön değiştirmiş filan değil. Cemaatin Erdoğan'la iplerini koparmasıyla Mehmet Altan'ın da yolu ayrıldı. Erdoğan'ı övmesi için para verilmişti. Fethullah Gülen'i övünce Star'dan kovuldu. Mehmet Altan halen cemaatin yayın organlarında arzı endam eyleyip Erdoğan'a çakıyor. AB fonlarına, istihbaratçı düşünce kuruluşları, think tanklere para karşılığı yazılan raporlara girmeyelim. Can Yücel ne diyor Mehmet Altanlar için? Öyle keyifli yazıyorum ki, bu adamlar hem üniversitede var, hem gazetede yazar, hem de bozarlar. Asaf Savaş Sakat ve Belgeli Murat. Bu Murat Belgeli Murat, çok İngilizce bilir ama Helsinki ile güvey girer. Adları lazım değil esasında, kendileri lazımlık. Yok yok, adları lazım. Birinin adı da Mehmet Barlas. 40. ayrımın sonu, sayfa 372.